13. ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 94. Ve Rıza Tevfik. Romanında uzun saçlarıyla ata binmesiyle felsefe sohbetleri ve Fikret'ten okuduğu satırlarla Handan'ın aşık olduğu bir diğer isim olan sosyalist Nazım, muhalif kimlikli Rıza Tevfik'i hatırlatıyordu. Halide, Handan'da bir kadının cinsel arzularını ve buhranlarını en açık haliyle yazarak okurları da şaşırtmıştı. Handan, hocası Nazım'ın evlenme teklifini, "Bana ileri sürdüğü evlenmede eksik bir şey vardı. Beni amacıyla evlendiriyordu. Beni kendisiyle değil," diye reddedecek kadar isyankar bir karakterdi. Dipnot 191. Handan, sayfa 70. Vatansever bir kadındı ama aradığı aşktı. Nazım ise Handan'a bir ihtilalcinin başına gelebilecek bir hayatı, kan, ateş dolu bir hayatı paylaşmayı önerirken ona olan aşkını ifadede yetersiz kalmıştı. Halide ilk öykü kitabına Harap Mabetler adını vermişti. Rıza Tevfik de Harap Mabetler adlı bir şiir yazmış, 1915 Ocağı'nda Türk Yurdu dergisinde Harap Mabetler muharriri Halide Edip Hanım'a ithafıyla yayımlanmıştı. Dipnot 192. Türk Yurdu 7 Ocak 1914. Tıpkı basım cilt 4. Dönemin iki ustası Harap Mabetler üzerinden birbirlerine bir şeyler demek istemişlerdi. Halide'nin Harap Mabetlerinde geçmiş aşklara selam, Rıza Tevfik'in Harap Mabetlerinde ise geçmişin mutlu anları vardı. Halide Edip, sarışın kumral esmer aşk hayalleri, bu fani tanrılar için hepimizin yaptığı fani mabet. Hiçbir vakit gelmeyecek olan ruhunun eşini bekleyen budala kız. Onun eşini mabedin kapısında çamurlara gömülü bıraktım. En işe yaramaz, en gülünç, en yalanı olan mabet aşk mabedi. Dipnot 193. Harap Mabetler, sayfa 14. diye yazmıştı. Rıza Tevfik ise, vardım eşiğine yüzümü sürdüm. Etrafını bütün dikenler almış. Yüksek mihrabında yazılar gördüm. Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış, diyordu. Dipnot 194. Sonraki yıllarda bu şiir ya ithafsız ya da İstanbul'da Mihrimah Sultan Camii için ön satırıyla yayımlanır olacaktı. Mabetlerin sonundaki çoğu lekide kalkacak, Rıza Tevfik şiirinin adını Harap Mabet diye değiştirecekti. Yakup Kadri'nin Handan'ı. Dönemin erkek yazarları kadın romancıya alışık değillerdi. Handan'ı okurken yazdıklarının birebir o olduğunu düşünmüşlerdi. O günlerin 20'li yaşlarındaki gazeteci ve edebiyatçısı Yakup Kadri, Kara Osmanoğlu. Handan üzerine eleştiriye pek de benzemeyen bir ilanı aşk yazısı kaleme aldı ve bu bir romandan ziyade bir otobiyografiyaya benziyor diye yazdı. Halide Edip'in yakın dostu olan Celal Sahir yazı yüzünden Yakup Kadri ile selam sabahı kesti. Daha sonra çok geçmeden kulağıma gelen dedikodulardan anlayacaktım ki bu sözü kullanmakla farkına varmaksızın bir pot kırmışımdır. Meğer Halide Hanım ilk evlilik hayatında Handan gibi bedbaht olmuş, aynı ruh krizlerini geçirmiş ve çok bağlı olduğu kocasından ayrılmak zorunda kalmış ve hala da bu durumun acılıkları içindeymiş. Oysa benim bütün bunlardan hiç haberim yoktu diye yazmış Yakup Kadri. Romanı çok gerçekçi bulduğunu ifade etmek isteyen Yakup Kadri'nin eleştirisi Halide Edip'in kadınlar arasındaki düşmanlarını memnun etmişti. Genç yazar, Halide Edip'in ne düşündüğünü çok merak ediyordu ama onunla karşılaşmamak için Türk ocağına bile gitmiyordu. Yakup Kadri, Handan'daki aşk ateşinin etkisinden bir türlü kurtulamamıştı. Dipnot 195. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, İletişim Yayınları, İstanbul 1990, sayfa 240-247. Halide Edip'le tanışıp konuşmaya başladıktan sonra da onu her yeni görüşünde Handan'ı görmüş gibi oluyor, dudaklarının acımsız çizgisine bakıp hala kocasından ayrılışının ızdırabını çekiyor mu diye düşünmekten kendini alamıyordu. Hala genç kızlığının ve kadınlığının ilk hayal kırıklığı içinde mi yaşıyordu? Ve bu uzlet, inziva, köşesinde kendisini hararetli bir çalışmaya verişi derdini unutmak için miydi? Handan'ın yayımlanışından 5 yıl sonra 1917 yılında Türk Yurdu adına Halide Edip'le görüşmeye gelen Ruşen Eşref Ünaydın ise çalışma odasına girdiğinde Handan'ın odasına kabul edildiğini hayal edecekti. Handan'la Halide Hanım'ı bir evde yaşamış iki kardeş, bir sınıfta yan yana oturmuş iki arkadaş gibi birbirine benzettim. Yalnız Halide Hanım'da bir abla vakarı, bir ana rikkati vardı. Dipnot 196. Türk Yurdu. Yıl 6. Sayı 143. 13 Eylül 1917. TÜBİTAK Yayınları. Tıpkı basım. Ünaydın diyorlar ki sayfa 153-54. Bunca olay yaratan Handan yüzünden Halide Edip mahcuptu. Sahte bir tevazu göstermeden şunu söyleyebilirim. Handan, kendi tür romanlar içinde büyük bir başarı kazanmıştı. Ben de fazlasıyla tatmin olmuştum. Ancak şimdi Handan'ın ham ve başarısız olduğunu düşünsem de Handan'ın yazarı olarak yaşamaya mahkumum. Aslında ben kitap yayıncının eline ulaştığı an tam anlamıyla çökmüştüm. Dipnot 197. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 319. Hamine'si Handan'a özenmişti. Handan'ın yayımlandığı günlerde Hamine'si kolunun altında bir defterle geldi. Sıkıla sıkıla, Halide ben bir hikaye yazdım. Bunu bastırmak mümkün mü? Ne dersin? Diye sordu. Halide şaşırmıştı. Hamine'sinin en mutlu anları bir yana çekilip aşk hikayeleri ve şiirler yazdığı saatlerdi. Yazdıkları o kadar iptidai ve mübalağalı bir hassasiyetle doluydu ki, hususi konuşmalarında orijinal, hatta zaman zaman mizaha kaçan Hamine'nin neden bu kadar kendinden başka şeyler yazdığına hayret etmişti. Dipnot 198. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 53. Bastırmak mümkün değil Hamine, dedi. Neden basmayacaklarmış? Senin kitabın çok satılıyor. Benim borçlarım, faizlerim yükseldi. Benimki biraz başka. Başka mı? Neresi başka? Hep aşk hikayesi. Benimkinde seninkinden daha çok aşk var. Bir piyano bile soktum. Aşıklar pencereden konuşuyorlar, sevişiyorlar. Seninki gibi ikisini de bir odaya koyamam. Bunu alacaklılarımın hepsi bir araya gelse bile yaptırmam. Hamine'si Handan'ın basit hikayesini bütün eleştirmenlerden daha iyi anlamıştı. Farklı nedenlerle de olsa her iki hikayede aptalcaydı. Hamine'nin ince ve zaaf derecesine varan hassasiyeti, insanları bazen günaha sevk eden maddi zaafları kabul etmiyordu. Handan'ın aptal tarafı ise ihtirasın dozunu kaçırılmış oluşuydu. Fiziki yanından kesinlikle büyük babanın sorumlu olduğu pis bir koku yükselmekteydi. Ama edebiyatta en uzun ömürlü olanlar bu aptal tiplerdi. Eğer Hamine kendi gizli arzularını ifade edebilmiş olsaydı, hiç kuşkusuz bir Türk Jean Eyre yaratılabilecekti. Bana öyle geliyor ki yazarlar bazen mizahi bir mizacın tesiriyle, bazen de bir nevi cesaret eksikliğiyle kendileri ifade edemediklerinde kendilerine en uzak örnekleri ele alırlar. Dipnot 199. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 53-54. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 59-60. Anılarını yazarken Halide, Handan karakteri ben değilim demiş olsa da yıllar sonra kendisine Handan siz misiniz sorusu sorulmaya devam etti. Bunlardan biri de Ağoğlu ailesinin kızı Süreyya'ydı. Susa canım diyerek gülerek yanıt vermiş Süreyya'ya. Dipnot 200. Süreyya Ağoğlu. Bir ömür böyle geçti. İshak Basım Evi, İstanbul, 1975, sayfa 107. Yusuf Akçura ile gönül ilişkisi. Halide Edip, İttihat ve Terakki'nin fikir hayatı üzerinde etkili olmayı önemsiyordu. 1908 ruhuna hakim olan Osmanlık geleneği, imparatorluğun parçalanma sürecine girmesiyle yerini Türkçü milliyetçi bir rüzgara bırakmıştı. Türkçü aydınlar, Türk Yurdu dergisiyle Türk Ocağı çevresinde toplandılar. Halide Edip'in Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Hamdullah Supi ile dostluğu bu çevreye girmesiyle başlamıştı. Cenevre'de yayımlanan Türk Yurdu'na gönderdiği bir mektup nedeniyle İsviçre'deki Türk gençleri Halide'ye 1910 yılında Türklerin Anası unvanını verdiler. Halide Edip bu unvanın kendisini etkilediğini, halkın anası olma sorumluluğu yüklendiğini yazıyor. Dipnot 201. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 321. Füsun Üstel. Türk Ocakları İletişim Yayınları İstanbul 2004 sayfa 67 dipnot. 1911'de eşitlik ve kardeşlik sloganıyla faaliyete geçen Türk Ocağı resmen 1912 Mart'ında kuruldu. Politikayla değil kültürle ilgileneceği de hükme bağlanan ocakta yazarlar, ünlü doktorlar, İttihat ve Terakki'den üyeler vardı. Dönemin aydınlarından Servet-i Fünun dergisi sahibi Ahmet İhsan, Tokgöz, Türk milliyetçiliğinin imparatorluk içindeki öteki unsurları da harekete geçireceği düşüncesiyle ocağa girmemiş, Rıza Tevfik de milliyetçiliği dar bir ideoloji olarak gördüğünü söyleyerek örgütlenme içinde yer almayı reddetmişti. Dipnot 202. Üstel. Türk Ocakları. 53. Dipnot. Yeminini beğenmediği gerekçesiyle İttihat Terakki'ye üye olmayan Yusuf Akçura ise Ahmet Ferit'ten tek. Sonra Ocağın ikinci başkanı oldu. İttihat ve Terakki'nin ideoloğu Gökalp de o sıra Türk Ocağı ile çok yakından ilgileniyordu. Dönemin erkek kulübü olan prestijli Türk Ocağı'na devam etmeye başlayan halde Yusuf Akçura'nın yönettiği Türk Yurdu dergisine ilk yazısını 1912 Şubat'ında verdi. Oğlu ayete ithaf ettiği Allah'ın Nuru başlıklı yazıda memleketi için her türlü savaşa hazır bir anne vardı. Küçük esmer ellerinin biri yanağımın altında, öteki başımı okşarken sana bakıyorum. Bu sevgili eller tüfeğini iyi kullanmayı, bu sevgili göğüs ana toprağına siper olmayı, bu sevgili baş bu memlekete her şeyi vermeyi öğrendiği zamanlar memleket bazen seninle dinlenmek için bir iki ay, bir iki gün verirse el ele tabiatın güzel göğsüne gidip dinleneceğiz. Haziran ayında Türk Yurdu'nda Akçuroğlu Yusuf imzasıyla Emel ve İdeal başlıklı bir yazı yayımlandı. Akçura, yabancıların açtığı okulların ideallerde bir anarşiye yol açtığını yazıyordu. Haldin'in çok hassas olduğu bir konuydu. Yusuf Akçura beyefendiye diye oturaklı bir cevap yazıp Tanin'e gönderdi. Üç tarzı siyaset kitabı nedeniyle siyasi çevreler içinde öne çıkan Yusuf Akçura önemli bir isimdi. Üniversitede verdiği dersleri dinlemeye binin üzerinde öğrenci geliyordu. Yusuf Akçura Haldin'i çok bekletmedi. Halide Edip Hanımefendi Hazretlerine başlığıyla romantik bir cevap verdi. Muhterem Tanin'de Emel makaleme cevabınızı okuduğum zaman çölde vuku nadir olmayan mucizelerden birini görüyorum sandım. Rabbin meleğinin sesi bana doğru yolu iraye ediyor, gösteriyor gibi geldi. Dipnot 203. Akçuroğlu Yusuf, Türk Yurdu, Cilt 1, 25 Temmuz 1912, Tıpkı Basım, TÜBİTAK Yayınları, Ankara 1999. Akçura, Halide Edip'in eleştirilerini olgunlukla karşılamış, yabancı okullardan mezun olanları muzur bulmadığını yazmıştı. Belki de Halide ile Akçuroğlu Yusuf arasındaki ilk samimiyet kamuya açık bu yazışmalarla başladı. Birkaç sayı sonra da Türk Yurdu'nda Halide Edip'in Yeni Turan adlı romanı okura duyuruldu. İçinden bir bölüm yayımlandı. Gönül ilişkisi. Türk Yurdu sayfalarından da izlenen Yusuf Akçura Halide Edip yakınlaşmasının bir gönül hikayesine dönüştüğünü Akçura'nın öğrencisi Adile Ayda'dan öğreniyoruz. Babası Sadri Maksudi'nin Arsal, Kazanlı olması nedeniyle Yusuf Akçura Arsalların aile dostlarıydı. Akçura Kazanlı dostu ve meslektaşı Maksudi'ye Halide Edip'le ilişkisinden söz etmiş, "Evet, bana aşıktı, ben de ona. Fakat evlenmeye karar veremedim. Babasının soyu yüzünden," demişti. Edip Bey'in Yahudi kökeni aşka nokta koymuş, Türkçülük ideolojisi Yusuf Akçura'yı Halide'den ayırmıştı. Zor Yılların Kadını Halide Edip Adı Var adlı kitabın yazarı Hicran Göze, o yıllarda 35 yaşında ve çok yakışıklı bir erkek olan Yusuf Akçura'nın aşkı, karakterinden, daha doğrusu kafa yapısından kaynaklanan bir engele çarparak son bulmuştu, diyor. Dipnot 204. Hicran Göze, Zor Yılların Kadını Halide Edip Adı Var. Boğaziçi Yayınları, 2003 İstanbul, sayfa 55. Adile Ayda, dipnot 205. Adile Ayda, 1960'lı yıllarda kontenjan senatörü olarak parlamentoda görev aldı. Akçura Halide ilişkisinden emindi ve yazmıştı. Akçura'nın sonradan evlenmiş olduğu Selma Hanım'ı annemin samimi arkadaşıydı. Selma Hanım bir gün Halide Edip'ten söz ederken anneme demiş ki, "O bizim Yusuf'a deli gibi tutkunmuş." Adile Ayda, edebiyat tarihi kitapları Yeni Turan'ın Yusuf Akçura'nın tesiriyle yazılmış olduğunu kaydederler. "Ben biraz fazlasını biliyordum," diyerek Halide'nin o günlerde 27, Yusuf Akçura'nın 35 yaşında olduğunu hatırlatıyor ve ikisinin arasında bir kıvılcım çakmaması imkansızdı, diyor. Adile Ayda, Ankara'da üniversitede okurken Yusuf Akçura'nın derslerine giriyordu. 20 yıl sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nde bizim siyasi tarih hocamız iken bile çok yakışıklı bir erkekti, diye sürdürüyor Ayda. Dipnot 206. Adile Ayda, Böyleydiler Yaşarken, sayfa 159-166. 245-253. Akçura. Halide'nin iş dünyasını dalgalandıran Yusuf Akçura, büyük burjuva bir aileden gelen Kazan doğumlu, 1876, bir Tatardı. Babası ölünce annesiyle birlikte İstanbul'a göç etmiş, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra harp okuluna girmişti. 1897'de kurmay sınıfına geçmiş fakat yasaklanmış yazıları okuduğu için askerlikten atılarak Trablusgarp'a sürgün edilmişti. Sürgünden kaçarak Paris'e gitmiş, orada siyasal bilgiler okuluna girmiş, 1902'de mezun olmuştu. Bir dönem Jön Türklerle birlikte çalışmıştı. Milliyetçilik üzerine fikirleri de Paris günlerinde olgunlaşmıştı. Üniversiteyi bitirince Kazan'a dönerek öğretmenliğe başlamıştı. Bir de gazete çıkartıyordu. 1905 Rus devrimine katılınca bu kez de Çarlık tarafından sürgüne gönderilecekti. Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'a gelen Akçura, önce Harp Akademisi'nde, sonra İstanbul Üniversitesi'nde tarih öğretmeni ve profesörü olmuştu. Samet Ağoğlu, babasının arkadaşı olarak tanıdığı Akçura'yı, keskin, hatta korkunç alaycı bir zekanın sahibi olarak hatırlıyor. İyi kalpli olduğunu vurguladıktan sonra birçokları için kırıcıydı diyor. Ağoğlu'na göre romantik bir sosyalist ve koyu milliyetçi olmasının kendi içinde yarattığı tezattan bunalmıştı. Dipnot 207. Samet Ağoğlu, Babamın Arkadaşları, İletişim Yayınları İstanbul, 1998, sayfa 87-89. Yahya Kemal'in anlattığı Akçura ise Türklüğün haricinde bir satır yazı yazmaz ve bir söz söylemezdi. İhtisası Türklüktü. İttihatçı yeminindeki Osmanlı ve İslam gibi kelimelere itiraz edince Merkezi Umumi'den kapı dışarı edilmişti. Yahya Kemal'e göre Ziya Gökalp idealsiz ve tereddüdün timsali bir adam olarak tarif ettiği Akçura'yı yemin hadisesinden sonra bir engizisyon hışmıyla takip etmişti. Dipnot 208. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler. YKY, İstanbul 2006, sayfa 100-101. Yeni Turan. Eylül 1912'de Tanin'de tefrika edilen Yeni Turan, Halde'nin 20 yıl sonraya dair ütopyasını anlatan siyasi bir romandı. Halde bu romanında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni ağır bir dille eleştiriyor, cesur ve güncel bir şikayeti dillendiriyordu. Yeni Turan, kadın meselesine yaklaşım açısından da çok radikaldi. Kadınların oy sahibi olacağı, topluma hem kalpleriyle hem de kafalarıyla katılacakları bir ülke ve daha olgun bir İttihat ve Terakki düşünüyordu. Yeni Turan'ın kadın kahramanına Halde bir erkek adını Kaya'yı uygun görmüştü. Solgun yüzlü Kaya hem muhalefet hem de iktidar partisini arkadan yönetiyordu. Başka da şansı yoktu. Zira 20 yıl sonrayı hayal ederek yazdığı romanda kadınlar hala oy hakkı için mücadele etmekteydi. Yayınlandığı günlerde romanın bu tarafı pek tartışılmamıştı. Kaya aynı zamanda maksat evliliğine tepki duyan Handan'a benzemeyen aşkıyla maksadını birleştirmiş bir kadındı. Yeni Turan'ın kadınları, erkeklere temiz, çalışkan bir arkadaş, çocuklara ve bütün memlekete bir ana, bir mürebbiydiler. Bu amaçla örgütleniyorlardı. Kadını erkeğin yanında çalıştıran zihniyetin iktidara geleceğini o günlerde hayal etmek bile iddialıydı. Halide Edip, Yeni Turan'ı 1911 Temmuz'unda ikinci kez Londra'ya gittiğinde yazmıştı. Cambridge Terrace'da iki odalı bir daire tutmuş, İngiltere'nin loş havasında bütün gün yazı yazmakta, sokağa çıktığında kendisini okyanusta bir damla yağ gibi hissetmekteydi. Orada tanınmayan genç bir yazar için Londra, sakin ve yaratıcı çalışmaya çok elverişliydi. Türkiye'ye döndüğünde romanı milliyetçilik akımıyla buluşturacak bir zemine oturtmuştu. Yeni Turan'ı yazarken Ziya Gökalp'ten etkilendiğini söylüyordu. Esas etkilendiği kişinin Yusuf Akçura olduğunu anlatanlar da olacaktı. Her iki isim de Yeni Turan'ın karakterlerine sinmişti. Halde ise Yeni Turan'ı Quaker mezhebinden olan Isabel Fry'dan esinlenerek yazdığını anlatır. Dipnot 209. Mor Salkımlı Ev, sayfa 187. Aslında romandaki Oğuz tasviri akla Akçura'yı getiriyor. Ortadan uzunca, güçlü omuzlu fakat kemikli, 35 ile 40 arasında bir adamdı. Kuvvetli çizgileriyle, kuvvetli kaslarıyla büyük kır saçlı bir başı vardı. En çok biraz çekik ve derin yeşil gözlerindeki inat, yumuşaklık ve direniş insanın gözüne çarpıyordu. Kızıl Elma. Ziya Gökalp'in 1913 Ocağı'nda Türk yurdunda yayımlanan Kızıl Elma şiiri, dipnot 210. Taha Parla'da Gökalp'in Kızıl Elma ve benzeri şiirlerde kullandığı Türkçü, Turancı mitlerle metaforların pek çok kimse tarafından sözlük anlamıyla kavrandığına dikkat çekiyor. Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm. İletişim Yayınları, İstanbul 1999, sayfa 72. Yeni Turan romanına gönderilmiş bir selamdı. Kızıl Elma'nın Ay Hanım'ı Fiziki özellikleriyle değilse de yaptıkları ve yazdıklarıyla Haldane'in bir kopyasıydı. Onun gibi ideallerin peşinde koşuyor, kadınları eğitmek için okullar açıyordu. Haldane'in yeni Turan kadınlarında Ay, Taş, Kaya gibi tuhaf isimleri vardı. İnci Engin'in bu eserde Haldane Edip'in bulunduğunu iddia etmiyorum. Ancak Kızıl Elma'nın kahramanı Ay Hanım'ın o günkü Türk toplumuna müşahhas bir örneği olduğunu belirtmek istiyorum. Bu örnek Haldane Edip'ti, diyor. Dipnot 211. İnci Engin'in Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yayınları, İstanbul, 1983, sayfa 89. Kızıl Elma manzumesinde bir de esrarengiz aşk hikayesi, aynı ideallerin peşindeyken birbirlerine deli gibi aşık olan Ay Hanım'la Turgut'un hikayesi vardı. Zeliha, Yusuf'ta buldu özünü. Ferhat, Şirin'e dikti gözünü. Şerh edememişken sevda sözünü, Mecnun kavuşmuşum sandı Leyla'ya. Sevda bir kanattır, uçmayan bilmez. Bu yolu ne atlı ne yayan bilmez. Bir güzel var, hüsnü hiç payan bilmez. Tekamül denilir bu nazlı aya. Kızıl Elma uzun bir şiirdi. Gökalp kimi dizelere Kazan ve Edip sözcüklerini ustalıkla yerleştirmişti. Ziya Gökalp, felsefi yazıların arasına bu müsameri tipi manzumu niye sıkıştırmıştı? Zeliha'nın Yusuf'uyla Kızıl Elma'nın Ay Hanım'ı arasındaki çetrefil gönül ilişkisinde kolaylaştırıcı rolünü mü üstlenmişti? 13. ayrımın sonu, sayfa 103, devamı 14. ayrımda.